Bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda 2. Korintoslara mektup 7. bölüme geldik. Konu Tanrı'nın Pavlus'un yüreğini teselli etmesi. Bu Tanrı'nın tesellisi konusundaki son bölümdür. Bu Tanrı'nın Pavlus'un yüreğini teselli edişidir. Çok kişisel ve çok harika bir bölümdür. Bu bölümün zemini olarak Korintos'taki kilisede büyük bir ahlaksızlıktan suçlu bir adam olduğunu hatırlamalıyız. Babasının karısıyla yani kendi üvey annesiyle cinsel ilişki içerisindeydi. Kilise bu durum hakkında hiçbir şey yapmamıştı ve Pavlus ilk mektubunda onları azarlamış, yani birinci mektubunda onları azarlamış ve onlara bu konuda gerekeni yapmalarını söylemişti. Şimdi Pavlus onlara ikinci bir mektup yazarken onlar gerekeni yapmışlar, adam tövbe etmiş ve günahını itiraf etmişti. Kilise gerekeni doğru olarak yapmıştı. Pavlus'un mektubu istenilen sonucu vermişti. Titus, Pavlus'a döndüğü zaman adamın günahından ötürü ağladığını ve kiliseye kabul edilme konusunda kendini tamamen değersiz gördüğünü bildirmişti. Pavlus'un sözünü ettiği konu budur. Şimdi 2. Korintoslar 7. bölüm 1. ayette şöyle yazıyor. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim. Hangi vaatlerden söz ediyor burada Pavlus? 6. bölümün sonundaki vaatlerden söz ediyor. Tanrı eğer ona itaat edersek bize gerçek bir baba olacağını, bizlerin de onun gerçek oğulları ve kızları olacağımızı ve bizi bu ilişki içerisinde ele alabileceğini söylüyor. Bunun anlamı eğer çıkıp ayrı olmazsak kurtuluşumuzu kaybedeceğimiz değildir. Temiz bir yaşam sürmezsek Tanrı'nın bize bir baba gibi davranmayacağı anlamına gelir. Birçoğumuz ne kadar harika bir babamız olduğunu deneyimlerimizle bilmiyoruz. Ona bize gerçek bir baba olma şansını tanımıyoruz. Bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? Paulus bizlere, sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre kendimizi arındıralım diyor. Kendimizi nasıl arındırabiliriz? Vicdanımızı günahın suçluluğundan arındırmalıyız dostum. Evet, vicdanımızı. Ben suçlu bir vicdanın lekesini yıkamaktan acizim ama Tanrı bunu Mesih'in ölümü ve kanının akıtılmasıyla gerçekleştirmiştir. Mesih'in kanı aracılığıyla günahlarımızdan temizlendikten sonra yüreklerimiz her günün kirliliğinden her gün yıkanmak ister. Tanrı sözünü imanla kabul edip o söze göre hareket ettiğimde beden ve ruhun pisliğinden temizlenirim. Rab ise onları gerçekte kutsal kıl, senin sözün gerçektir dediğinde işte tam bunu demek istiyordu. Dünyadaki en iyi sabun Tanrı sözüdür kardeşim. Tanrı sözünün yıkayamayacağı bir kir, bir leke yoktur. Bu yüzden dedim dünyadaki en iyi sabun Tanrı'nın sözüdür. Bizi gerçekten temizleyecektir. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu bize hayatımızdaki günahı ele alma gücünü verir. Paulus, beden ve ruhun tüm pisliğinden kendimizi temizlememizi söyler. Her günah Tanrı'nın gözünde pisliktir. Öyleyse bedenin günahlarıyla ruhun günahları arasındaki fark nedir? Bedenin kirlilikleri bedende işlenen günahlardır. Kutsal olmayan arzular, gem vurulmayan iştahlar, ayyaşlık, oburluk, şehvet düşkünlüğü tutkulardır. Bunlar bedenin günahlarıdır. Bunlar kirli şeylerdir. Sizlerin ve benim bedenin günahlarına saygınlık veren bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olmamız gerekir. Buna bir örnek dünyanın içkiye karşı tutumudur. Günümüzde çoğu insan alkolün kötü bir şey olduğunu düşünmez. Medyada bunun reklamı yapılır. Geçen gün bir reklam duydum. Öyle diyordu. Olgun, sağduyulu ve başarılı bir adamı belli eden içki içebilmesidir. Bundan daha büyük bir yalan olamaz. Bundan daha büyük üçkağıtçılık olamaz. Ne biçim bir propaganda görüyorsunuz? İnsanların beyinlerini yıkıyorlar. Ama bir dakika. Bu reklam bir viski reklamı değildi. Alkoliklere yardım eden bir organizasyon tarafından verilmişti. İçki içmesini bilmeyen insanlar vardır diye eklemişlerdi. Bence biliyorlar. Hem de bir sürü insan, milyonlarcası biliyor. İşte bu bedenin günahlarına bir örnektir. Kutsal kitap bu konuda ne diyor? Habakuk eski antlaşmadan, Habakuk 2. bölüm 15'i dinleyin. Çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içirip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline. Evet, evinizde içki ikram edip komşunuzu sarhoşluğa ayartıyorsanız Tanrı size yardım etsin dostum. Tanrı sözü bunu azarlar. Sigara ve sigara reklamlarına ne diyelim? Pofur pofur günde 2 paket, 3 paket içerek kendilerini zehirleyen, öldüren insanlara ne diyelim? Bedenin pisliğine bir başka örnekte insan bedenini ve seksi yücelten kirli pornografik kitaplardır. Bu hoşgörülü toplumda Tanrı sözü yine de bedenin pisliklerini kınamaktadır kardeşim. Siz bir inanlı olarak bunları yapacaksanız o zaman Tanrı size babanızmış gibi davranamaz. Aslında onun çocuğu olsanız da size bir babanın oğluna davranmak istediği gibi davranamaz. Şimdi ruhun kirliliğinden söz ediyor Paulus. Ne demektir ruhun kirliliği? Bu günahlardan bazıları nelerdir? Mesela dedikodu. Kardeşim, dedikodu insanı mahveden bir kirliliktir. İnanlı bir kardeş hakkında çirkin iftiralar. Asla ellerine bir tabanca alıp birisini vurmayacak olan ama dedikodu kamasını kavrayıp onu arkadan vuracak bir sürü insan vardır. İnanlılar topluluğunda maalesef sevgili inanlılardan bazıları bunu yaparlar. Sonra kendini beğenmişlik ve gurur gibi ruhun gizli günahları vardır. Kibir, kendini beğenmişlik, inançsızlık ve tamah ruhun kirli günahlarıdır. Kiliselerde sigara içme, içki içme, iskambil kağıtlarına dokunma gibi bir dizi şunu yapma, bunu yapmalarla yaşayan bir sürü inanlı vardır. Ellerine bir sigara almayı düşünemezler bile ama dillerinin ucundaki sözler insanları bir sigaradan daha çok yakar. Bunlar ruhun günahlarından bazılarıdır. Elbette insanın kendi bedenini kirletmemesi gerekir. Yani sigara, içki ve buna benzer pis şeylerle vücudunu, bedenini kirletmemesi, vücudunu, bedenini öldürmemesi gerekir. Çünkü bizim bedenimiz Tanrı'nın bize emanet ettiği tapınaktır. Bizim bedenlerimiz Tanrı'nın tapınağıdır. Bu yüzden Tanrı'nın tapınağını kötü şeylerle, ona zarar verecek şeylerle kirletmememiz gerekir. Ama bunun yanında dediğim gibi dilleriyle insanları öldürürler. İşte bunlar ruhun günahlarından bazılarıdır. Paulus kendimizi bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden arındırmamızı ve Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleştirilmemizi söyler. İbranilerin yazarı, İncil'den İbranilerin yazarı bunu şöyle dile getirir. Ayaklarınız için düz yollar yapın ki kötürüm olan yoldan sapmasın, tersine şifa bulsun. Herkesle barış içerisinde yaşamak ve kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi görmeyecektir. İbraniler 12, 13 ve 14. ayetler. Mesih benim doğruluğumdur. Mesih benim kutsallığımdır. Sorun benim yaşamımla onun kusursuzluğunun birbirinden gerçekten çok uzak olmasıdır kardeşim. Tanrı aramızda böylesine büyük bir kutsallık boşluğu olmamasını söyler. Yaşamlarımızda kutsal olmamızı ister. Yüreklerinizde bize yer verin. Kimseye haksızlık etmedik, kimseyi yoldan saptırmadık, kimseyi sömürmedik diyor Paulus 7. bölüm 2. ayette. Paulus onlara kimseyi yoldan saptırmadığına dair güvence verir. Her türlü proje için bağış toplamaya gelmemişti. Başka bir sürü inanlı da keşke aynı şeyi söyleyebilseydi. Bazen kiliselerimizde bu işin doğru bir şekilde yapılmadığını düşünüyorum. Şimdi birisi belirli bir amaç için bir bağışta bulunduğunda bu paranın o gaye için kullanılması işte o kilisenin yani inanlılar topluluğunun sorumluluğudur. Bu parayı diğer paranın içerisine koyabiliriz ya da bunu bina parasının içerisine katabiliriz deme özgürlüğüne sahip değildirler. Ne amaç için verildiyse o amaç için kullanılmalıdır. Paulus kimseye haksızlık etmediğine, kimseye yoldan saptırmadığına, kimseyi sömürmediğine dair güvence verebiliyordu. Bunu sizi yargılamak için söylemiyorum diyor. Daha önce söylediğim gibi yüreğimizde öyle bir yeriniz var ki sizinle ölürüz de yaşarız da. Paulus bu insanları, bu inanlıları seviyordu. Sürekli onlar onun kalbindeydiler. Size çok güveniyor, sizinle çok övünüyorum. Teselliyle doluyum. Bütün sıkıntılarımız arasında sevincimiz sonsuzdur diyor. Şimdi onlara teselli bulduğunu ve sevinçli olduğunu söylüyor. Ve sözlerine bunun nedenini vererek devam ediyor. Makedonya'ya geldiğimizde de hiç rahat yüzü görmedik. Her bakımdan sıkıntı çekiyorduk. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı. Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, Titus'un yanımıza gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus beni ne kadar özlediğinizi, benim için ne kadar üzülüp gayret ettiğinizi bize anlatınca sevincim bir kat daha arttı. Mektubumla size acı vermiş olsam bile pişman değilim. Aslında pişman olmuştum. kısa bir süre içinde olsa o mektubun size acı verdiğini görüyorum ama şimdi seviniyorum. Acı duymuş olmanıza değil, bu acınızın sizi tövbeye yöneltmiş olmasına seviniyorum. Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. Böyle diyor Pavlus 7. bölüm 5 ile 9. ayetler arasında. Bu çok güzel ve zemin ne söylediğini anlamamıza yardımcı olacak. Pavlus'un ilk mektubunun epey sert olduğunu hatırlayın. Onlara bebek ve dünyasal demişti. Aralarındaki büyük ahlaksızlıktan söz etmiş ve onlara bunu halletmelerini söylemişti. Onlar da Pavlus'un talimatlarına göre davranmışlardı. Titus, Pavlus'a katılmak üzere Filipi'ye geldiğinde Korintos'taki kilisenin durumunu ele aldığını ve suçlu adamın bu büyük suçundan tövbe ettiği haberini getirmişti. Bunun üzerine Pavlus, bu mektubun ikinci bölümünde adamın üzüntüsünden kahrolmaması için şimdi onu bağışlamaları ve teselli etmeleri gerektiğini söylemişti. Yeniden paydaşlıklarına alınmalıydı. Efes'ten ayrıldıktan sonra Troyas'a gitmişti ve orada beklemiş ama Titus gelmemişti. Bundan sonra kendini azarlamaya başlamıştı. Belki bu kadar sert bir mektup yazmamalıydım. Belki direkt olarak yanlarına gitmeliydim diye düşünmüştü Pavlus. Filipi'ye gitmişti. Titus da burada gelip onu bulmuş ve ona Korintos'tan haber getirmişti. Birisi bana kutsal kitabın sözel olarak esinlendirildiğini ve Pavlus'un Korintoslara yazarken kutsal ruhun esiniyle yazdığını sanıyordum diyecek. Kutsal kitap Tanrı tarafından esinlenen Tanrı sözüdür kardeşim. Evet, kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Öyleyse Pavlus neden kendini azarlıyor? Dostum, çünkü Pavlus insandı. Tanrı onun gerçekten ne kadar insan olduğunu size ve bana bildirmek için böyle yazmasına izin vermişti. Ayrıca bu onun ne kadar yumuşak, ne kadar tatlı ve sevgi dolu biri olduğunu ve sizlerin ve benim de aynı şekilde olmamız gerektiğini gösteriyor. Yani bizim de yumuşak huylu, tatlı, sevecen, sevgi dolu olmamız gerekir. Bu bizim için büyük bir derstir. Pavlus haberleri aldığında teselli buldum. Bütün sıkıntılarımızda sevinç doluyum diye yazabilmişti. Bunu okuyan birinin oturup da düşünmesi, yıllar önce incittiği birine bir mektup yazması mümkündür. Eğer o kişi sizseniz dostum, ona üzgün olduğunuzu ve durumu düzeltmek istediğinizi yazın. Bunun onun için neler yapabileceğini biliyor musunuz? Onu çok mutlu edeceksiniz. Hepimizin bunu daha çok yapması gerekir kardeşim. Pavlus, Makedonya'ya geldiğimizde de hiç rahat yüzü görmedik. Her bakımdan sıkıntı çekiyorduk. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı dediğinde çok özel şeyler anlatıyor. O kadar özel ki neredeyse okumamamız gerektiğini düşünüyorum ama Tanrı Pavlus'u teselli etmesi için birini kullandı. Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, Titus'un yanımıza gelişiyle bizi teselli etti. Böyle diyor Pavlus. Evet, yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı. Titus aracılığıyla Tanrı, bu Pavlus'u, yüreği kırık olan Pavlus'u, üzgün olan Pavlus'u teselli etmişti. Tanrı'nın sevgili inanlılarından birine yardımcı olup ona bir teselli olabilirsiniz dostum. Kardeşim, en son ne zaman vaizinizin yanına gidip kolunuzu onun omzuna koyarak kardeşim senin için dua ediyorum. Ne kadar çok çalıştığını ve Tanrı'yı nasıl savunduğunu görüyorum ve seninle beraber olduğumu bilmeni istiyorum dediniz. Bunu yapın kardeşim. Evet, bunu yapın. Bunu yaptığınızda o kişiyi cesaretlendireceksiniz. Pavlus devam ediyor. Diyor ki, Titus'un yanımıza gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus beni ne kadar özlediğinizi, benim için ne kadar üzülüp gayret ettiğinizi bize anlatınca, sevincim bir kat daha arttı diyor Pavlus. Korintoslular Pavlus hakkında güzel şeyler söylemişlerdi. Dostlarım, kardeşlerim, birisi hakkında güzel şeyler söylemekte bu kadar çekingen davranmayın. gerçekten güzel sözler söylerseniz dilinize bir şey olmaz. Mektubumla size acı vermiş olsam bile pişman değilim diyor Pavlus. Aslında pişman olmuştum. Kısa bir süre içinde olsa o mektubun size acı verdiğini görüyorum ama şimdi seviniyorum. Acı duymuş olmanıza değil, bu acınızın sizi tövbeye yöneltmiş olmasına seviniyorum diyor Pavlus. Gördüğünüz gibi tövbeyle gözyaşı dökmek aynı şey değildir. Evet, bunu vurguluyorum. Gözyaşı dökmek demek tövbe değildir. Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çektiniz diyor Pavlus. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık vermeyen tövbeye götürür. Dünyanın acıları ise ölüm getirir diyor Pavlus 2. Korintoslar 7. bölüm 10. ayette. Burada tövbenin, gerçek tövbenin tanımını buluyoruz. Tövbe, insanın fikrini değiştirmesidir. Evet, tövbe etmek insanın fikrini değiştirmesidir. Anlayabildiğim kadarıyla Tanrı'nın kayıp insanlardan istediği tek tövbe inanın sözcüğündedir. İman edin. Rab İsa Mesih'e inanın. Kişi inandığında ne olur? Fikri değişir. Bir şeyden bir şeye bir dönüş olur. Pavlus'un Selaniklilere ne yazdığını dinleyin. Putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüz, bu onların fikirlerini değiştirmesiydi, nasıl gerçekleşmişti? Önce Mesih'e dönmüşlerdi. Pavlus onların yanına gittiğinde putlar aleyhinde vaaz vermemişti. Onlara Mesih'i bildirmişti ve Mesih'e dönmüşlerdi. Ama putperestler, öyleyse imanla Mesih'e döndüklerinde başka ne olmuştu? Putlardan dönmüşlerdi ve putlardan dönmek tövbeydi. Kurtulmamış insanların tövbesi budur. Kurtuluşa götüren tövbedir. Tanrı'nın kurtulmamış insanlara tövbe sözcüğünü vurgulamamızı isteyip istemediğinden emin değilim. Sadece Mesih'i vurgulamamızı istiyor. Mesih'e karşılık verdiklerinde eski inançsızlıklarından Mesih'e dönüş olacaktır. Ancak eğer inanlı yanlış yönde gidiyor, günah içerisinde yaşıyorsa Tanrı inanlıya tövbeyi vurgular. Birçok insan sadece gözyaşı döker ama bu gerçek tövbeyi belirtmeyebilir. Bu tür üzüntü dünyanın üzüntüsüdür ve ölüm getirir. Gerçek tövbe, Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık vermeyen tövbeye götürür. Derler ki, eskiden Mississippi nehrinde küçücük bir kazanı ve kocaman bir düdüğü olan bir gemi vardı. Akıntıya karşı giderken, düdüğünü öttürdüğünde gemi akıntıya kapılıp gerisin geriye gidermiş. Çünkü kazan o kadar küçükmüş ki, aynı anda hem pervaneyi döndürüp hem de düdüğü çaldıramazmış. Kocaman bir düdükleri ve küçücük kazanları olan bir sürü insan vardır. Bir sürü gözyaşı döküp epey numara yaparlar ama gerçek bir tövbe göstermezler. Gözyaşı dökerler ama aynı yönde gitmeye devam ederler. Ama bu Korintoslu inanlıların tövbesi gerçek tövbeydi. Bakın bu acılar, Tanrı'nın isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük bir ciddiyet, paklanmak için ne büyük bir istek yarattı. Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı. Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız. Size o mektubu yazdımsa haksızlık edeni ya da haksızlık göreni düşünerek yazmadım. Bize ne denli adanmış olduğunuzu Tanrı önünde açıkça görmenizi istiyordum. Bütün bunlarla teselli buluyoruz. Tesellimize ek olarak Titus'un sevinci bizi daha da çok sevindirdi. Çünkü hepiniz onun yüreğini ferahlattınız. 2. Korintoslar 7, 11-13. Ayetler. Burada onları gerçekten tövbe etmiş olmalarından ötürü övüyor. Sizleri ona övdüm ve beni utandırmadınız. Size söylediğimiz her şey nasıl gerçek idiyse, sizi Titus'a övmemizde öylece gerçek çıktı. Hepinizin nasıl söz dinlediğini ve kendisini nasıl saygı ve korkuyla kabul ettiğinizi hatırladıkça, size olan sevgisi bir kat daha artıyor. size her bakımdan güvenebildiğim için seviniyorum. 2. Korintoslar 7, 14-16. Ayetler arası. Pavlus kalbini açıp içindeki duyguları ortaya koymuştur. Sevinç içerisindedir, teselli olmuştur. Bu, Pavlus'un yüreğinde Tanrı'nın tesellisi olmuştur.